Nur Hakikatler programında tekrar beraberiz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat 12. mektubu beraber okuyup anlamaya çalışacağız. Bu 12. mektupta birkaç sual var. İkinci sualden okuyacağız. Birçok insanın çok böyle merakla düşündüğü, içinden de çıkmaya çalıştığı, sorusuna cevap aradığı, burada çok önemli sorular var ve zor sorular var. İkinci sualinizde diyor, şeytanların yaratılması ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı, şerleri halketmiş, hikmeti nedir? Şeytanlar yüzünden birçok insanlar suç işliyorlar, birçok insanlar adam öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar, birçok insanlar yanlışlık yapıyorlar. Allah bu şeytanı niye yarattı ki? Ve onun yüzünden de birçok insanlar cehenneme girecek, cennete giremeyecek. Allah bu şeytanı neden yaratmış, hikmeti nedir? Şerrin yaratılması şer, kabihin, çirkinin yaratılması çirkin değil midir? El cevap. Haşa. Halkı şer, şerri yaratmak şer değil. Belki şerri işlemek şerdir. Burada kanun gibi bir ifadeyi kullandı Bediüzzaman Hazretleri. Bir defa şerrin yaratılması şer değil, çirkinin yaratılması da çirkin değildir. Haşa ile ilk başta onu söyledi. Çünkü Allah bir şey yarattıysa, bir şey icat ettiyse bütün neticelere bir anda bakar. İnsan ise bir kesp dediğimiz hususi kendisi böyle dokunarak, ona yaklaşarak, işleyerek yaptığı bazı yanlışlıklar oluyor. Bunu birkaç misal verecek ki bize. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Faydası da var. Cenab-ı Allah bir defa sırf böyle bağlara, bahçelere bakmaz. Ta dağların mahzenlerine, kuşlara, insanlara, denizlere, ırmaklara umumi bakar. O umumi faydayı gözeterek Cenab-ı Allah bir şey yaratır. Ama insan ise hususi böyle bazı mübaşeretleri, bazı temasları, cüz-i iradesiyle yaptığı bazı yanlışlıkları vardır. O nimetler ona aslında çirkin olur. Nimetken kendisine şer haline gelir. Cenab-ı Allah yağmuru yaratır. O yağmurun yaratılmasında binlerce fayda ve netice var. Bütünü de güzeldir, hayırdır. Fakat bazı insanlar tembelliğinden, cüz-i iradesini yanlışa kullanmaktan, ihtiyarını yanlışa kullanmaktan, yağmurdan zarar görse, şemsiyesiz dışarı çıksa, sadece ince bir elbiseyle çıkıp, sonra yağmur yiyip bir de arkadan rüzgar yiyip bir hafta evde grip olup yatsa ya da damını tembellikten onarmayıp evin içine su girse. Şimdi bu yağmur şerdir, keşke yaratılmasaydı, yağmasaydı denilmez. Aslında yağmurun külliyen hepsi hayırdır, güzeldir. İnsan ise birçok nimetleri kendisi ya tembelliğinden ya ihtiyarını kötüye kullanmasından o nimeti kendisine şer yapar. İkinci misalde ateşin yaratılmasında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Yemeğimiz ateşle pişiyor. Suyumuz ateşle kaynıyor. Birçok böyle sanayide ateş kullanılıyor. Birçok böyle yapacağımız işlerde illaki ateşin illaki faydası var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazı insanlar ihtiyarını kötüye kullanmakla, o ateşi kötü kullanmasıyla o ateşten zarar görse, yemek pişirdik diyelim. Bir tavada yumurta kırdık. Güzelce yumurtalarımız pişti. Ben şimdi bazı tavaların hani şey plastik olmuyor. Orası da demirden oluyor. Böyle bir şey gaflete düşüp bezle tutacağım ama o ısınmış olan tavaya elimi kavlasam ve elim yansa bir anda orası su toplasa, ya bu ateşin yaratılması çirkindir, yanlıştır, şerdir denilmez. Aslında insan nimeti kendisi ihtiyarını kötüye kullanmakla, yanlış kesbiyle, yanlış işlemesiyle o nimeti kendine nıkmet, tersine çevirmiş oluyor. Demek ki ateşin yaratılmasında çok faydalar var. Hepsi de hayırdır. Fakat bazı insanlar ihtiyarını kötüye kullanmakla ateşten zarar görse ateşin yaratılması şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onun elini yakmak için yaratılmamış. Belli ki o kendi ihtiyarını kötüye kullanmakla yemeğini pişiren ateşe elini soktu. O hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl şimdi burada madem şeytanın yaratılmasının hikmetini soruluyor, Çünkü şeytanlar yüzünden birçok insanlar hayatı hep yanlış oluyor. Yanlışta gidiyor ve öldükten sonra da yanlışa gidecek, yanlışa düşecek. Neden Allah şeytanı yaratmış? Çirkinin yaratılması çirkin, şerrin yaratılması da şer mi diye bir soru soruldu. Cevabında şerrin yaratılması kesinlikle şer değil, çirkinin yaratılması da çirkin değil. Çünkü Allah umumi neticelere bakarak bir şeyi yaratır. İnsan ise umumi faydası olan bir şeye, kendi ihtiyarını kötüye kullanmakla o nimeti kendisine şerre çevirir. Yağmurun yağdırılması umumen hayırdır. İnsan tembelliğinden, şemsiyesiz dışarı çıktığından, evin damırını onarmadığından, bir sel yatağına, ırmak yatağına evini kurmasıyla, ırmak şiştiğinde evini aldı götürdü. Ya bu ırmak şerdir denmez. İnsan yanlış kesbiyle, yanlış işlemesiyle, yanlış ameliyle, yanlış düşüncesi ve yanlış hareketleriyle aslında Allah'ın büyük olan nimetini kendisini tersine çeviriyor. Ateşin yaratılması da umumen hayırdır, güzeldir. Fakat yemeğimizi pişiren ateşe elimizi soksak ateşi kendimize şer yapmış oluruz, düşman ederiz. Elhasıl aslında özet demektir. Hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Bu şu demek sevgili seyirciler. Eğer çok hayır kazanacaksak, çok fayda kazanacaksak bazı böyle cüz'i giderleri kabul ederiz. Mesela bir dükkan açacağız. Bulduk bir yerde 1.000 lira kirası var. İşte elektriği, suyu, bazı giderleri 1.500'e çıktı. Bir tane de eleman şey yaptıysak 2.500 lira gideri var bu dükkanın. Sonra bir ay çalıştırdık. Baktık ki 2.500 lira gideri olan bir dükkandan biz 10.000 lira kazanıyoruz. 2.500'ünü gidere veririz. 7.500 lirasını kasaya koyarız. Şimdi demek ki o 7.500 lirayı kazanmak için 2.500 lira gider olarak görmek insana o şer gelmez. Demek ki insan çok hayırlar kazanmak için cüz'i şerleri kabul eder. Şimdi biz yok ya ben 2.500 lira kiraya para vermek istemiyorum. Elimden benim para çıkmasın. Eleman da şey yapmayayım, çalıştırmayayım. Ben ona da para vermeyeyim. Boş ver. 2.500 lira gitmesin dersek, o dükkanı kapatırsak 7.500 lirayı kaybetmekle aslında büyük bir şerri yapmış oluruz sevgili seyirciler. Eğer insan o az şer olmamak için o çok hayrı netice veren o az şerri terk edersek o vakit şerri kesir irtikap edilmiş olur. Yani bir kira bedeli ödemeyeyim dersem 7.500 lira karı kaybetmiş olurum. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Birçok masraflar edilir. Diyelim bir seferberlik olmuş, bir savaş çıkmış, 40 yaş aşağısı herkesi savaşa çağırmışlar. Bütün erkekler savaşa gitti. Dükkan, bağ, bahçe ne varsa hepsi kapatıldı. Herkes savaşa gitti. Normalde ekonomik bir problem var mı? Var. Orada teknolojik bir eksiklik oluyor mu? Evet oluyor. İmalatlar olmuyor. Ve o gidişte birçok paralar da harcanıyor. O askerlerin bütün cihazatları, silahları, hasta olsa tedavisine kadar devlet onları hep giderecek. Ve daha sonra o savaşta birçok asker de şehit düşerler mi? Evet düşerler. O cihatta hem bedeni hem de maddi çok zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki bu İslam memleketi küffarın istilasından kurtuldu. Çanakkale Savaşı'nda 1915 yılında 250 bin tane ecdadımız, dedemiz vefat ettiler. Şehit oldular. Fakat bu şehitlik mertebesinin arka planında koca memleketimiz ayakta kaldı. Biz oraya 250 bin askere sevk edilmeseydi, aman bunlar ölmesin denseydi, o zaman küffarın o pis çizmeleri memleketimize ayak basardı, memleketimiz elimizden giderdi. Demek ki şey arasında, halk arasında da kaz gelen yerden tavuk esirgenmez ifadesi de buna bakıyor. Eğer bir yerden çok kar elde edeceksek biz küçük zararları ne yaparız? Görmezlikten geliriz. Hatta o masrafların gitmesine de hiç gözümüze gelmez. Üzülmeyiz bile. Demek ki cihada asker sevk etmekte bir bedeni ve maddi zarar olur. İnsanların birçoğu şehit düşer. Çocuklar belki o arkada yetim kalır, kadınlar dul kalır. Doğru. Fakat bu hadisede, bu vefat şehit olanların arkasında devletin selameti, memleketin selameti ayakta kalır. Evet. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse, 250 bin asker ölmesin diye Çanakkale cephesine asker gönderilmeseydi, o vakit hayrı kesir gittikten sonra şerri kesir olur, O da aynı zulüm olur. Evet, 250 bin insan ölmemiş oluyor. Fakat düşman askerleri bütün memlekete gelip külliyen bütün vatandaşlarımızı keser giderdi. Bir misal daha gelecek ki, ilk başta yağmur misalini verdi Bediüzzaman Hazretleri. Yağmurun gönderilmesinde külliyen hayır var. Ama bazı tembel insanlar, ihtiyatsız insanlar yağmurdan zarar görse ve hastalansa yağmur şerdir diyemez. Ateşin çok faydaları var. Bazı insanlar yemeğini pişiren ateşe elini sokup elini yaksa ateşin yaratılması şerdir de diyemez. Savaşa asker göndermenin evet maddi ve manevi birçok böyle zararları vardır. Fakat arka planında memleket ayakta durduğundan, bayrağımız, dinimiz ayakta olduğundan o şehit olanların o ölmeleri illaki ne olur? Hayrı kesiri netice verdiği için o insanın gözüne gelmez. Dördüncü misal ise gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın. Diyelim parmağımız gangren olmuş. Doktor dedi ki bunu kesilmesi lazım. Şimdi insan der ki ya yıllardır ben bu parmakla beraberim. Yok yok kestirmem desek. O aslında parmağın görüntüde kesilmesi bir eksiklik gibi gözükürken onun kesilmesin dersem bir anda kangren elime yayılır ki doktor der ki bak parmağını kestirmedin elin gidecek. Yok yok elim gitmesin dersem kolum gidecek. Kolum da gitmesin dersen bütün vücuduma yayılacak ve insan vefat etmiş olacak. Demek ki gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Ama görüntüye baksak bir parmağımız eksik oluyor. Fakat oradaki daha büyük bir şerre düşmemek için bunu kesip atmak hayırdır, güzeldir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur, daha büyük bir şer olmuş olur. Acaba bu misalleri niçin verdi? Önce yağmur misalini, sonra ateş misalini, sonra cihada asker sevk etmek ve son olarak da gangren olmuş bir parmağın kesilmesi hayırdır, güzeldir dedi. Görüntüde bir eksiklik olduğu halde onun eksiklik olması neticesi itibariyle çok büyük bir hayra vesile olduğundan o da güzeldir. İşte kainattaki şerlerin, zararların, belaların, şeytanların ve zararlıların, muzırların yaratılması ve icatları şer ve çirkin değillerdir. Şeytanın yaratılması, belaların, musibetlerin yaratılması şer ve çirkin değillerdir. Çünkü çok mühim neticeler için Cenab-ı Allah onları yaratmış. Çok külli neticeler. Mesela meleklere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir. Hiçbir meleğe şeytan musallat olmadığından ne makamı yükselir ne de makamı aşağıya iner. Hatta hayvanlara da şeytanlar musallat olmadığı için o hayvanın makamı ne yükselir ne de aşağıya. Yani hiçbir hayvan insan olmaz, hiçbir hayvan da bitkiye dönüşmez. Onlara şeytan musallat olmadığı için makamları sabittir. Alem-i insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedenniyat. İnsanlık aleminde ise yukarıların yukarısına çıkmakla aşağıların aşağısına, kuyunun dibine inmek bu mesafe ise nihayetsizdir sevgili seyirciler. Nemrutlardan, firavunlardan ta Sıddıkine Evliya, Ebu Bekir'i Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler, Enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki vardır. O ta cehennemin dibinin dibine inecek Nemrutlar, firavunlardan cennetin en âlâ mertebesine çıkacak Sıddıkine Evliya ve peygamberler vardır. Şimdi kömür gibi olan o kötü ruhlarla elmas gibi olan âli ruhları birbirinden ayırmak. Burada temyiz ve tefrik ifadesi kullanılıyor. Hem de Osmanlıca öğrenelim. Temyiz mümeyyizden geliyor sevgili seyirciler. Mümeyyiz iyiyi kötüyü birbirinden ayırmak demek. Tefrik de fark etmek. Şimdi çok âli ruhlu, çok temiz, çok yüksek mertebede, çok insani duyguları olan birisiyle çok alçak bir seviyede, kömür ruhlu olan bir insanı birbirinden ayırmak için, birbirinden fark etmek için Cenab-ı Allah şeytanların yaratılmasıyla ve sırrı teklif ile Allah hepimize cenneti mi istiyorsun yoksa cehennemi mi istiyorsun diye hepimizin önüne bir teklif konulmuş. Bu teklif sırrı ile ve peygamberlerin göndermesiyle ve bir imtihan meydanı ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Mesela güreş müsabakaları oluyor. İki tane pehlivan birbirleriyle güreşip duruyorlar. Böyle birbirlerinin böyle sırtını yere getirmeye. Orada o müsabakaya çıkmakla kim kimden daha kuvvetli bunu bilmek için müsabaka minderine çıkılıyor. Öğretmen öğrencilerine dersi veriyor. O dersi kim kimden daha güzel bir şekilde dersini almış, kim çalışmış, kim çalışmamış, bunları birbirlerinden ayırmak için öğretmenimiz bir imtihan, bir sınav yapıyor. Demek ki o çok âli ruhlarla, o aşağıların aşağısı olan kömür ruhlu insanları birbirinden ayırmak için Cenab-ı Allah şeytanları yaratmak ve insanlara teklif, sonra peygamberleri gönderip imtihan meydanı, tecrübe meydanı, cihat ve müsabaka meydanını açmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, şeytanlar yaratılmasaydı, insanlara musallat olmasaydı, peygamberler gönderilmeseydi, insanlara cennet cehennem teklif edilmeseydi, bir müsabakaya, nefisle, şeytanla, şehvetle, kötü insan, kötü arkadaşlarla bir mücahede, onların yoluna gitmemek, Allah ve Resulünün yoluna gitmek diye böyle bir müsabaka meydana açılmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan kabiliyetler beraber kalacaktı. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, kömürün madeni de karbondur, elmasın madeni de karbondur. Aslında maddeleri, atomları bir. Bunları birbirinden ayıran şeyler dizilişleri. Onlardaki o dizilişlerin o şeyleri, miktarları birisini elmasa, birisini kömüre indiriyor. Şimdi insanlar da aslında bakın aynı şekilde iki göz var, bir burun, bir ağız var, iki kol, iki bacak var. Bu insanları birbirinden ayırmak için işte Cenab-ı Allah onlara şeytanı musallat etmiş. O şeytanın musallatıyla şeytanın yolundan gidenlerle kömür ruhlular o tarafa, elmas ruhlular ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına gitmiş oluyor. İşte o şeytanın musallatıyla terakkiyat ve tedenniyat dediğimiz yukarı ve aşağı mertebeler açığa çıkıyor. Meleklere şeytanlar musallat olmadığı için onların makamları sabit. Hayvanlar da sabit. Fakat Cenab-ı Allah makamları sabit olmayan, isterse bana ibadet eder, İsterse beni tanımaz, bana da ibadet etmez, cüz-i iradesi olan, içinde nefsi olan ve şeytanın da ona musallat olduğu bir insanı Cenab-ı Allah murat etmiş. Ve biz o terakkiyat ve tedenniyattaki irademizle, cüz-i irademizle nereye istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Onu Cenab-ı Allah, kömür ruhlu muyuz, elmas ruhlu muyuz, niyetlerimizi, amellerimizi açığa çıkartmak için şeytanı yaratmış. Eğer o müsabaka ve mücadele olmasaydı insanın kabiliyetlerinde olan elmas ve kömür gibi istidatlar beraber kalacaktı. Yani âlâ-yı illiğindeki Ebu Bekir-i Sıddık ile esfer-i safiliğindeki aşağıların aşağısı olan Ebu Cehil'in ruhu bir seviyede kalacaktı. Şimdi sevgili seyirciler, öğretmen dersini güzelce anlattı. Daha sonra istedi ki bunların içinde hangisi dersini çalışmış, anlamış, hangisi anlamamış. Böyle bir dedi ki hafta sonu sizi sınav yapacağım cuma günü. Sınav saati geldi. Önümüze kağıt kalemler var. Testler de hazırlanmış. Oturduk. Öğretmen dedi ki arkadaşlar hadi bakayım size bir iyilik yapayım. Yazın. Birinci sorunun cevabı C. İkinci sorunun cevabı A. Dördüncü sorunun cevabı B. Şimdi herkes teker teker yazdı. Herkes 100 aldı. Şimdi sevgili seyirciler hiç ders çalışmayan adam da 100. Bir haftadır böyle sürekli ders çalışıp harıl harıl gecesini gündüzüne takan bir adam da aynı seviyede 100 alması adaletsizlik olurdu. O zaman seviyeler aynı kalırdı. Kömür ruhlu olanla elmas ruhlu olan, çalışanla çalışmayan aynı seviyede olurdu. O zaman imtihanın sırrı kalkardı. Cenab-ı Allah bize ruhlarımızın derecelerini bildirmek için şeytanı musallat etmiş, yaratmış. O şeytana musallat etmesiyle onun yolunda gidenler aşağıların aşağısına, onun yolundan uzaklaşanlar da âlâ-yı illiğine çıkmak için Cenab-ı Allah şeytanları, şerleri, muzırları yaratmış. Demek şeytanlar ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Demek ki şeytanların yaratılmasının, onların icatları şer değil, çirkin değil. Peki çirkin olan şey ne? İnsanlar İhtiyarını kötüye kullanmakla, yanlış irade, yanlış dua, yanlış böyle niyetler içinde olunca, yanlış ortamlarda yanlış arkadaşlarla beraber olunca, işte o insanın ihtiyarını kötüye kullanmasıyla o şerler, çirkinlikler kendisine ait oluyor. Yoksa Allah'ın yaratmasına ait değillerdir. Misalimizdeki o yağmur misali. Cenab-ı Allah yağmuru gönderiyor. O kadar çok faydası, o kadar çok hayrı, o kadar çok güzelliği var ki o yağmurun yaratılmasında. O yağmurdan insan tembelliğinden, ihtiyatsızlığından, damını onarmadığından, dikkatsiz bir şekilde ırmak yatağını, evini yaptığından zarar görse o yağmurdan, bu yağmurun yaratılması şerdir, çirkindir, neden yağmur yağıyor ki diyemez, dememeli. Çünkü o yağmurun binlerce faydası var. Ateşin yaratılmasına çok faydalar var. Eğer yemeğimizi pişiren ateşe elimizi sokup o ateşten biz kendimiz zarar görüyorsak ateşin yaratılması şerdir, yanlıştır diyemeyiz. Nimeti kendimize tersine çevirip nıkmet yaptık. Gangren olmuş bir parmağı kesmek aslında hayırdır, güzeldir. Eğer o parmak kesilmezse el kesilir, el kesilmezse vücut gider. Ve cihada asker sevk etmekte görüntüde bir bedeni ve maddi manevi zarar olur. Fakat o askere sevk edilenlerin vesilesiyle devletin sıhhat ve selameti ayakta olur. Şimdi şeytanların yaratılmasıyla aslında şeytanın yaratılmasının haddi zatında insanların terakki etmesine bir vesiledir. Ne kadar şeytandan kaçar. Onun şerrinden kurtulmak için sürekli abdestli olur bir insan. Sürekli salavat-ı şerifeler, sürekli zikirler. Aman ben tek başıma olamam, sevdiğim insanlarla beraber olayım. Allah için yaşayan insanlarla, maddi böyle manevi hiçbir menfaat gütmeyen, sadece Allah için olan insanlarla ben beraber olmalıyım. O kale, o siperin içine sığınmalıyım diyen. O insanlar aslında şeytan musallat oldukça Allah'a sığınır. Musallat oldukça Allah'a sığınır. Ve bir de sevgili seyirciler, İnsanın kabiliyetlerini, yeteneklerini geliştiren şey rakibinin kuvvetli olmasıdır. Bizim sağ elle sol el, eğer sağımızı kullanıyorsak sağ el çok kabiliyetlidir. Sol elle kıyasladığımızda bu çok daha başarılı, bu çok daha beceriklidir. Çünkü niye? Sürekli çalışan bu. Kazmayı vuran bu, çekici vuran bu, kalemle yazan bu. Bunun şeyi nedir? Yanağımızın sadece üstünde yatıp duruyor. İş yaptığı yok. Sadece bir iş olsa tutuyor sadece. Tutmaya yarıyor. Böyle sanatlı işlerde bu fazla çalışmıyor. Sağ taraf çok çalışıyor. Demek ki çok gayret eden, çok çalışan daha kabiliyetli, daha yetenekli oluyor. İnsanın sürekli böyle vesveseyle, sürekli bir şeylerle Allah'ın yolundan, dünyaya geliş gayesinden uzaklaştırmaya çalışan bir şeytanı fark edince insan, onun hücumunu fark edince, çapraz ateşten sürekli ateş ettiğini fark edince ondan korunmak için insan sürekli kabiliyetini geliştiriyor. Vesvese Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri 21. sözün 2. makamında atmaca kuşları serçelere musallat olur diyor. Aslında o musallatta birçok serçeler telef olur. Evet. O telef olanların vesilesiyle birçok serçelerin kaçma istidatları inkişaf eder diyor. Evet, birçok insanlar böyle şeytanın musallatıyla cehenneme düşüyorlar, düşecekler de. Ama birçok insanlar da bakacak ki ya bu şeytanın yolunda gitmek dünyada da zarar. Kabirde de zarar, ahirette de zarar. O insanların o halini gören birçok insanlar aman bunların haline düşmeyelim, şeytana uymayalım, şeytanın peşine gitmeyelim diye birçok böyle önlemler alacak. Birçok böyle yeteneğini, kabiliyetini böyle geliştirecek sevgili seyirciler. Eğer insana da şeytan musallat olmasaydı, aynen hayvanlar gibi, melekler gibi makamımız sabit kalırdı sevgili seyirciler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o elmas ruhu, Ebu Cehil'in kömür ruhuyla aynı seviyede kalırdı ki, Cenab-ı Allah bunları birbirinden ayırmak için şeytanları yaratmış, şer gibi gözüken, muzır gibi gözüken şeyleri yaratmış. Demek ki insan şeytanın peşine gidince şeytan ona zarar veriyor. Şeytanın peşine değil de şeytandan kaçıp Allah ve Resulünün peşine gidince aslında o şeytan onun kabiliyetlerinin gelişmesine vesile oluyor. Daha çok Allah'a böyle sığınmaya, abdestli olmaya, ibadetli olmaya, zikirli olmaya, sevdiği insanlarla böyle inanan insanlarla beraber olmaya onu daha çok böyle kuvvet kazandırıyor. Demek ki şeytanın biz peşine düşünce şeytan bize zarar veriyor sevgili seyirciler. Eğer şeytanın peşine düşmezsek, onun vesveselerinin arkasına gitmezsek, şeytanın bize musallat olması bizim kabiliyetlerimizin ve yeteneklerimizin gelişmesine vesile oluyor sevgili seyirciler. Eğer deseniz peygamberlerin gönderilmesiyle birçok insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. Şimdi ekser de bundan zarar görüyorsa o zaman bu bir yanlış olmuyor mu, bir şer olmuyor mu diye bir soru var. El cevap, kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Kemiyet aslında çokluk demek. Keyfiyet ise kalite demek. Asıl ekseriyet keyfiyete yani kaliteye bakar. Mesela 100 tane hurma çekirdeğimiz olsa sevgili seyirciler, hurma çekirdeği, biz bunları toprak altına atsak, su versek, şimdi biz onları toprak altına koymayıp sadece bu masanın üzerinde 100 tane hurma çekirdeğimiz olsa, desem ki kaç para verirsiniz 100 tane hurma çekirdeğine? 1 lira zor verirsiniz. Fakat biz bunları alıp toprağa gömsek, daha sonra oraya su versek, orada da imtizacat-ı kimyeviyeye Cenab-ı Allah onları koyup bu 100 tane hurma çekirdeğinin 80 tanesi çürüse, 20 tanesinden de büyük bir hurma ağacı çıksa, hurma ağacından da kasa kasa bize hurmalar gelse, biz şimdi suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu diyemeyiz. Çünkü o 20 çıkan 20 çekirdekten o çıkan 20 ağaç 20 bin hurma hükmüne geçti. 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. İşte tavus kuşu yumurtaların üzerine oturuyor. Yumurta itibariyle belki 500 kuruş eder. O 100 yumurtadan 80 tanesi bozulsa, 20 tanesi tavus kuşu olsa sevgili seyirciler, bu iş zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu denmez. Neden? Çünkü oradan tavus milleti 20 tane kuş kazandı. E şimdi bir tarafta 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazanan zarar etmez. İşte insanlar peygamberlerin gönderilmesiyle ve bu dünyada cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi istiyorsun bu teklifi olmasıyla, mücahede ile, şeytanlarla muharebe, savaş ile kazandıkları yüz binlerle enbiya, peygamberler ve milyonlarla evliya ve milyarlarla o alim insanlar, ulema insanlar, inanan insanlar, cennete gidecek insanlar, o insanlar alemi insaniyetin güneşleri, ayları, yıldızları hükmündeler. E şimdi kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe de ehemmiyetsiz. Birçok küffar, hayvanatın muzurra nevinden birçok küffarı ve münafıkları kaybediyor. Demek ki 100 tane insan, peygamberler geliyor. O peygamberler onlara peygamberliğini ilan ettiğinde 80 insan inkar ediyor. 20 tane insan ise kabul ediyor. O nuru içine alıyor. İçine almasıyla bir anda insan şu dünya hayatından cennet hayatını kazanıyor. Ki cennet hayatı dünyanın 1000 sene, mesut hayatı cennetin 1 saatine denk gelmez. Cennette de 1000 sene yaşasak Allah'ı 1 saat görmeye denk gelmez. Böyle bir alemi peygamberlerin tekliflerini kabul ederek insanlar çıkıyor. Ama birçok insanlar da o nura karşı gözünü kapıyor. Onların o 80 tane yumurtanın, 80 tane hurma çekirdeğinin toprak altında çürüyüp mahvolması, fakat 20 tane tavus kuşu, 20 tane de hurma ağacının çıkmasıyla yapılan bu muamele kesinlikle şer olmaz. 100 tane insan yaratılıp 80 tanesinin bile bile inatla, ısrarla Allah ve Resulüne karşı gözünü kapaması, onlar kendileri aslında yolunu çiziyorlar. Kendilerini çürütüyorlar sevgili seyirciler. Ama bir tarafta yüzünü, kalbini, gönlünü, inancını, Allah'ı böyle sevgisini kalbine alan o insanlar ise ebedi bir saadeti, ebedi bir cenneti kazanmış oluyorlar. Demek ki sevgili seyirciler, Cenab-ı Allah inanan insanlarla inanmayan insanları birbirinden ayırmak, doğduğundan beri nefes aldığı halde, su içtiği halde, yürüdüğü halde, güneşten istifade ettiği halde, bakalım bunun şükrünü kim eda edecek, kim etmeyecek? Bize bile böyle bir misafirimiz gelse, bir su ikram etsek, bir çay ikram etsek, onu içse, dönüşte de teşekkür etmeyip çekip gitse, nasıl kalben ona karşı yaptığı harekete darılıyorsak? Cenab-ı Allah da ki iki tane gözlerimiz var deseler ki ya kapalı çarşının bütün altınlarını sana vereceğiz, ver, hiçbirimiz vermeyiz. Şimdi bağ biçilmez değerde bize bu gözü veren, dili veren, kulağı veren o Allah'ın karşısında kim bakalım inanacak, kim inanmayacak? Israrla, inatla böyle inanmayan insanların cehenneme gitmesi, inanan insanların da cennete gitmesi için peygamberlerin gönderilmesi, şeytanların da yaratılması kesinlikle şer değildir, hayırdır, güzeldir sevgili seyirciler. Nur'la Hakikatler programının sonuna geldik. Şeytanlar niçin yaratılmıştır? Onun cevabını mektubat 12. mektup 2. sualden bulmaya çalıştık. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, huzurlu kalın efendim.